Posterior impingement sendromu ve sporcularda tedavi yaklaşımı. Tarih 25 Mart 2024. Yazar Ömer Yusuf Erdurmuş. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Herkese merhabalar. Yeni bir spor travması yazımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu yazımızda ayak bileği ağrısı nedenlerinden birisi olan posterior impingement sendromu hakkında bilgilendirme yapacağım. Risk faktörleri, tanı ve tedavi aşamaları hakkında bilgiler vereceğim. Ayak bileği ağrısı ile ilgili sitemize daha önceki yazı olan anterior impingement sendromuna buradan ulaşabilirsiniz. Giriş. Ayak bileği ağrısının birçok neden olup hekimler tarafından ayrıca tanısının iyi yapılması gerekmektedir. Bazen basit bir yumuşak doku zedelenmesi olabileceği gibi bazen de tendon rüptürü, fraktür, dislokasyon görülebilmektedir. Bu nedenle yaralanma mekanizmasına ve anatomik yapıya hakim olmak oldukça önemlidir. Bu yazımızın konusu olan ve ayak bileği ağrısı ayrıca tanısında yer alması gereken posterior impingement sendromuna gelin hep birlikte göz atalım. Posterior impingement sendromu genellikle bale dansçılarında, cirit atma sporcularında, basketbolcularda ve futbolcularda daha sık görülmektedir. Literatürde dansçı topuğu olarak da geçen bu tanı daha çok ayağın plantar fleksiyonuna veya tekrarlanan travmaya maruz kalma sonucu oluşan bir grup patolojiden oluşmaktadır. Hastalar genellikle zorlu plantar fleksiyon veya itme manevralarının neden olduğu veya şiddetlendirdiği kronik veya tekrarlayan arka ayak bileği ağrısı yaşamaktadırlar. Özellikle futbolcuların şut çekme, top sürme veya sıçrama hareketlerinde bu yaralanmanın görülme ihtimali artmaktadır. Posterior impingement sendromunda ağrı genellikle topuk arkasında lokalize olmaktadır. Ve bu sıklıkla aşil tendiniti veya tendon rüptürü gibi yanlış tanıların konulmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle ayrıca tanı iyi yapılmalı ve fizik muayene dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Etiyoloji. Posterior impingement sendromunda ayak bileği arkasındaki ağrı, kemiklerin sıkışmasından, yumuşak dokunun sıkışmasından veya bazen de her ikisinin birden oluşmasından kaynaklanabilmektedir. Sıklıkla iki ana neden bulunmaktadır. Ayak bileğini tekrar tekrar güçlü plantar fleksiyona zorlayan spor veya aktivitede aşırı antrenman yapmak, ayak bileğinizin yaralanması veya spor aktiviteyle devam etmeden önce tamamen iyileşmesine izin verilmemesi. Risk faktörleri. Posterior impingement sendromu tanısında güncel literatürler ışığında 3 ana başlık halinde risk faktörleri sıralanabilmektedir. Bunlardan bazıları geçmişte etiyolojide tutulurken günümüz bilgiler ışığında bazı değişimler yaşanmıştır. Özellikle bale yapmak, futbol oynamak, tepelerden aşağı yürümek veya koşmak, yüksek topuklu ayakkabılar giymek risk faktörleri arasında yer almaktadır. Ancak sistematik olarak ilerlemek gerekirse kemik yapı anormallikleri, geçirilmiş travma ve eklemin aşırı kullanımı posterior impingement sendromu gelişmesinde risk faktörleri olarak öne çıkmaktadır. Kemik yapı anormallikleri. Posterior impingement sendromu gelişmesinde kemik anormallikleri sorunun yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Hastalar arka ayak bileği ağrısına şikayet ettiklerinde ve ayak bileklerini taradıklarında sıklıkla kemiklerdeki anormallikler bulurlar ve nedenini kendilerince buna bağlamaktadırlar. Ayak bileği anatomisinde ekstra gevşek bir küçük kemik, ostrigonum adı verilir, artritin neden olduğu osteofitler veya uzun sivri bir talus, striata olabilir. Geçmiş çalışmalarda bu yapıların posterior impingement sendromu tanısında etkili olabileceği düşünülmüştür. Ancak daha sonra yapılan çalışmalarda bu kemik anormallikleri ayak bileği ağrısı olmayan ve aynı derecede aktif olan kişilerde de bulunabildiği saptanmıştır. Bu nedenle bu yapıların daha çok patolojiye daha yatkın hale getirebileceği düşüncesi ön plana çıkmıştır. Ayak bileği travması. Ayak bileği eklemi kuvvetli plantar fleksiyona zorlanırsa eklem yüzeyine de zarar vererek kıkırdak, kemik ve yumuşak dokuda yaralanmalara neden olabilmektedir. Diğer yumuşak doku zedelenmelerine benzer bir şekilde bu durum ayak bileğinin arkasında inflamasyona ve ödeme neden olarak sıkışma semptomlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle gerçekleşen posterior impingement sendromu tedavisinde ayak bileğinin kontrollü hareketlerine izin verilmesi ve antiödem tedavi başlanması kullanılmaktadır. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Eklemin aşırı kullanımı. Eklemin çok fazla hareket etmesine neden olan spor dallarında posterior impingement sendromu tanısı daha sık görülmektedir. Bu durum genellikle ayak bileği burkulması ve sonrasında tedavide yumuşak doku yeterince güçlendirilmediğinde meydana gelmektedir. Kapsül veya tendonların devam eden travmasına bağlı olarak yumuşak dokunun kalınlaşması ana neden olarak düşünülmektedir. Bu durum genellikle aşırı kullanımdan ve ayak bileği burkulmasının uygun şekilde tedavi edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Anatomik yapı. Posterior ayak bileği impingement sendromu plantar fleksiyonu sırasında talusun arka kısmıyla kalkaneus ile tibia arasındaki çevre yumuşak dokuların sıkışması ile sonuçlanır. Ostrigonum gibi kemik lezyonları, lateral taler tüberküldeki parçalanma ve pseudoartroz posterior impingement sendromunun yaygın nedenleridir. Yumuşak dokularda eşlik eden patolojiler arka eklem kapsülünü, flexus hallucis longus tendonunu, arka talofibular ligamanı, intermalleolar ligamanı ve tibiofibular ligamanı etkilemektedir. Tanı. Posterior impingement sendromunda tanı aşaması diğer tüm hastalıklarda da olduğu gibi ayrıntılı bir anamnez ve fizik muayeneden geçmektedir. Bu nedenle özellikle bu tanıdaki risk faktörlerinin bilinmeli ve anamnezin buna göre şekillendirilmesi gerekmektedir. Sıklıkla hastaların yakınmaları şu şekildedir. Ayak bileğinin veya topuğun arkasında ağrı hissedilmesi. Ağrının keskin, lokalize veya yayılan olarak tanımlanması. Ayak parmaklarının üzerinde durmayı veya kuvvetli bir şekilde itmeyi gerektiren veya ayağın güçlü plantar fleksiyon yapıldığı aktiviteler sırasında ağrı hissedilmesi veya daha da kötüleşmesi. Fizik muayene. Posterior impingement sendromu tanısında anamnezden sonra iyi bir fizik muayene yapılması büyük bir önem sahiptir. Özellikle posterior ayak bileği bölgesinde palpasyonla ağrı görülmesi tanı aşamasında bizi yönlendirmelidir. Genellikle ayak bileğinin arkasında, topuk kemiğinin üstünde ve aşil tendonunun arkasında hassasiyet hissedilir. Hassas bölge daha çok ayak bileğinin dış veya iç arkasına yerleşebilir. Arka ayak bileği sıkışma testi, heel thrust test. Testi gerçekleştirmek için hasta, ayak bileği sedyenin kenarında kalacak şekilde sırt üstü pozisyonda yatar. Hastanın ayağını mümkün olduğu kadar gevşetmesi istenir. Muayeneyi yapan kişi bir eliyle avuç tabanını topuğun üzerine yerleştirirken diğer eliyle tibia kemiğini sabitler. Daha sonra topuğa yatay bir ritme uygulanır. Posterior ayak bileği ağrısı gelişmesi testin pozitif olduğu anlamına gelmektedir. Hiperplantar fleksiyon testi. Hiperplantar fleksiyon testi ayağın maksimum plantar fleksiyona zorlanmasını içermektedir. Ayak bileğinin arka kısmındaki kemikli bir yapı ve yumuşak doku varlı durumunda tibia ile kalkaneus arasında keskin bir ağrıya neden olabilmektedir. Görüntüleme. Posterior impingement sendromu tanısında görüntüleme yöntemleri tanıyı doğrulamak veya daha ciddi sorunları dışlamak için kullanılmaktadır. Ancak çoğu vakada tanı anamnez ve fizik muayene ile koyulabilmektedir. Hekimler hastayı değerlendirdikten sonra yaralanmanın nasıl başladığını anamnezle değerlendirerek, semptomları göz önünde bulundurarak ve bunu fizik muayene sonuçlarıyla birleştirerek görüntüleme yapılmasının gerekli olup olmadığına karar vermesi gerekmektedir. Direkt grafi. Kemik anormallikleri gösterebilir ancak yumuşak doku veya eklem yaralanmalarını göstermez. Ayrıca kemik anormalliğinin olması arka ayak bileği sıkışmasının olduğu anlamına gelmemektedir. Posterior impingement sendromu olan hastaların sadece %25'inde bu durum mevcuttur. MR. Bunlar yumuşak doku yaralanmalarını, kırıkları, kemik iliği ödemini, kıkırdak yaralanmaları ve benzerini göstermek için en iyi görüntüleme yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi. Direkt grafide görülmesi zor olan kemik yaralanmalarını göstermek için oldukça etkili bir görüntüleme yöntemidir. Ultrason. Ayak bileğinin anterolateral kısmındaki yumuşak doku sıkışma lezyonlarının teşhisinde kas doku ve ilişkili bağ yaralanmalarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıcı tanı. Posterior impingement sendromu tanısına çok benzer ağrıya neden olabilecek başka tanılar da mevcuttur. Bu nedenle anamnez, fizik muayene ve gerekli durumda görüntüleme yöntemleriyle bazı tanıların ekart edilmesi gerekmektedir. Aşağıda posterior impingement sendromu ile en çok karışan tanılara yer verilmiştir. Aşil tendonu yaralanmaları, peroneal yaralanmalar, flexor hallucis longus yaralanmaları, ayak bileği osteoartriti, tarsal tünel sendromu, tibial ve sural sinirlerde yaralanmalar, lumbosakral ağrı, L5, S1 veya S2 sinir kökü yaralanmaları. Tedavi. Konservatif tedavi. Sporcularda posterior impingement sendromu tedavisinde konservatif tedavi yaklaşımı öncelikle uygulanması gereken tedavi yöntemidir. Konservatif yöntem genel olarak zorlayıcı ayak bileği hareketlerinin azaltılmasını kapsamakta olup, bu durum tam bir immobilizasyon olarak düşünülmemelidir. Literatürde polis tedavi protokolü olarak da geçen bu yöntem hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Polis tedavi protokolünün yanında konservatif tedavi yaklaşımında ibuprofen gibi düzenli oral nonsteroid antiinflamatuarlar ayak bileğinin arkasındaki şişin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bunun dışında ayak bileği fizyoterapisi ve rehabilitasyonu yine bu tedavi kapsamında yer almaktadır. Rehabilitasyon sürecinde gastrocnemius kasının aktivitesinin azaltılması, derin ayak bileği kaslarını güçlendirme egzersizleri ve proprioceptif egzersizler semptomları hafifletebilmektedir. Ayrıca ayak bileği eklemini çevrilen kasların güçlendirilmesi de posterior impingement sendromunun semptomlarını azaltabilmektedir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma sonucunda da posterior impingement sendromu tanısı olan hastaların %60'ının konservatif tedaviye olumlu yanıt verdiği saptanmıştır. Enjeksiyon tedavisi. Kronik arka ayak bileği ağrısı vakalarında ayak bileğinin arkasındaki semptomatik bölgeye yapılan steroid enjeksiyonunun posterior impingement sendromu tedavisinde etkili olduğu saptanmıştır. Genel olarak enjeksiyonun etkili, doğru ve komplikasyonsuz olması adına ultrasonografi eşliğinde enjeksiyon önerilmektedir. Cerrahi tedavi. Posterior impingement sendromunda enjeksiyonlar da dahil olmak üzere konservatif tedavinin başarısız olduğu durumlarda, örneğin tedavi süresinin 3 aya yaklaşması veya tedaviden fayda görmeme gibi durumlarda cerrahi tedavi önerilmektedir. Bu tedavi yöntemleri açık veya artroskopik teknikler olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel hatlarıyla bilgi verilmesi gerekirse, posterior impingement sendromunda ayak bileği sıkışmasına neden olan kemik ve yumuşak doku çıkarılmaktadır. Ancak kesin tedavi yöntem olarak cerrahi tedavi görülse de, ostrigonum gibi posterior impingement sendromuna neden olan kemik patolojilerinin ortadan kaldırılması, subtalar eklemin arkasında kalkanioz kaynaklı artrit riskini artırabilmektedir. Ostrigonum eksizyonundan sonraki sonuçta inceleyen bir çalışmada, öncelikle postop subtalar artrit gelişmesine bağlı olarak %13 ila 14 komplikasyon oranı saptanmıştır. Ancak tüm bu komplikasyon ve yan etki gelişme ihtimaline rağmen, özellikle sporcularda cerrahi tedavide spora daha hızlı dönüş ve minimum komplikasyonu sağlamak için posterior yaklaşımda artroskopik cerrahi önerilmektedir. Spora dönüş. Posterior impingement sendromu tanısı sonrası sporcuların tedavi yanıtlarına göre spora yeniden dönüş süresi değişebilmektedir. Özellikle cerrahi gerekmeyen ve konservatif tedavi yöntemiyle takip edilen hastalarda sahalara dönüş ortalama 35 günü bulabilmektedir. Eğer buna rağmen yeterli iyileşme yine olmazsa cerrahi düşünülmektedir. Cerrahi tedavi sonrasında ise sporcularda ortalama 50 gün içerisinde sahalara geri dönüş beklenmektedir.